akşamlar değerli A9 diyenleri. Bugün yine bir Ayrı Zaman ve Yaratılış Dilleri adlı programımızda sizlerle birlikteyiz, değerli kardeşlerimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Allah'ın yaratış delillerinden bahsedeceğiz. Kur'an mucizelerinden de bahsedeceğiz tabii. Allah'ın genel olarak baktığımızda, yani inkarcı mantığın hep bir tesadüf, yani bir sebep aradığında tesadüfleri ilah edindiğini görüyoruz. Yani sebep olarak tesadüfleri ortaya koyuyorlar. Esasında tesadüfünde hiçbir gücü olmadığında insanlar artık bu yüzyılda bilimin son derece ilerlemesiyle, değil mi, son noktaya, artık onların tüm söylediklerinin bir yalan olduğu da ortaya çıktı. Gerçi eski dönemlerde de tesadüfün öyle bir şeye inanılması, o da orada da tuhaf bir şey, ama onunla insanlar kendilerini inandırıyor. Şeytan onları o şekilde süslü gösteriyor yaptıklarını ve onları inandırıyor. Şimdi genel olarak baktığımızda her şey bir amaca yönelik. Mesela insanın kullandığı araçlara baksın. Mesela en ufak bir aspirin bile, değil mi? Aspirini görüyorsunuz. Çok basit, yuvarlak. Şekli, büyüklüğü amaca yönelik. Neden? Boğazından kolayca geçsin diye o boğazdan geçecek büyüklükte yapılıyor. Ortasına bir çizgi koyuyorlar. Onun da bir amacı var. Yani oradaki tasarım onu ikiye bölüp yarım doz alabilmemiz için oraya özel birisi tarafından, değil mi, O düşünülüp oraya konuyor. Büyüklüğü, şekli, üstündeki kaygan maddesi, değil mi, ıslandığı zaman yapışmaması, her şey tek tek teferruatla aklediliyor. Evet. Şimdi burada bile ve aspirinde bile bir amaç varken koskoca bir kainattan bahsediyoruz. Bir kainattaki dengelerden bahsediyoruz. Evet. Bunun da akıl sahibi bir varlık tarafından yaratıldığı çok açık. Şimdi bu yaratıcı da Yüce Rabbimiz Allah. Şimdi adamların hep inkarla geliyorlar, dikkat ederseniz. Mesela evrenin yaratıldığını inkar ediyorlardı. Madde sonsuzdan beri var ve sonsuza kadar gidecek diyorlardı. Değil mi?
Evet.
Oysa bilim dünyası neyi buldu? Maddenin bir başlangıcı olduğunu buldu. Onların söylediği, mesela George Pulitzer çıktı, dedi ki tamam dedi, siz dediğiniz doğruysa diyor, maddenin var olmadığı bir anın varlığını kabul etmemiz gerekir diyor. Sonra da bu yokluktan bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmemiz gerekir o zaman diyor. Bunu ispatlayın diyor. Gerçekten onun ispatı Big Bang'de ortaya çıktı. Ve bilim adamları tüm bu delillere yıllarca direnenler sonra bunları kabul etmek zorunda kaldı. Bakın ünlü evrimciler, eski evrimciler artık bunlardan vazgeçiyor. Evrenin şu andaki yapısından bahsederken şöyle diyor. Astronom Sir Fred Hoyle, çok ünlü bir bilim adamı. Aslında yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki insanın bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun kabul edilmemesinin nedeni bilimsel değil, psikolojiktir. Psikolojik sorunları olduğunu söylüyor. Ve Carl Stern, bu da Montreal Üniversitesi'nden bir psikiyatr, diyor ki o bu konuda evrenin yaratılışı ile ilgili. Şimdi psikolojik diyor ya Sir Frater, o da psikolojik kısmını açıklıyor. Evrenin şu anki yapısının tümüyle bir tesadüf eseri olabileceği düşüncesi, tümüyle delice bir düşüncedir. Gerçekte bu tür bir düşünce ile şizofrenik düşünce tarzı arasında büyük benzerlikler vardır. Yani bunu direkt söylemiyor da benzerlikler var demek. Yani şizofren ancak evrenin şu andaki yapısının tesadüfen olduğunu iddia eder demeye getiriyor. Evet. Ya bütün bunlar da bize tek gösterdiği şey artık bilimin, değil mi, Allah'ın delilleriyle tüm Allah'ın yarattığını ispat etmesi. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bir ayetinde, kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. Gökleri 7 kat üzerine yaratan odur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir kere çevir bak. Herhangi bir çatlaklık veya bozukluk görüyor musun? Bir daha çevirip bak. Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar çevir diyor Yüce Rabbimiz. Ama o göz umudunu bulmaktan bitkin bir şekilde yoruluyor. Demek ki çok arıyor, şey yapıyor. Bitkin ve yorgun olarak sana dönecektir diyor. Tekrar sana döner diyor. Ya burada da şu anda bilim adamlarının yaptığı, Allah'ın varlığını inkar etmek için yıllardır yaptığı şey, bütün burada bir çatlaklık, bozukluk, bir amaçsızlık arıyorlar. Değil mi?
Evet.
Bir yaratıcıya ihtiyaç olmadan tesadüflerle olabileceğini ispat için büyük bir mücadele içindeler. Ama sonunda ne oluyor? İşte biraz önce Montreal Üniversitesi'ndeki arkadaşımız, değil mi, bilim adamı karşıdan diyor ki bu diyor şizofren olması gerekir diyor bu şey. Yüce Rabbimiz zaten bunu bize 1400 yıl önce haber vermiş. Aslında bilim dünyasının da zaman kaybetmesinin sebebi, değil mi, bunu 1400, mesela evrenin bir başlangıcı olduğunu Yüce Rabbimiz zaten bundan 1400 yıl önce söylüyor. Ve diğer kitaplarda da bu var. Allah her şeyi yoktan yarattığını. Ama onlar inkarla başladığı için, değil mi? Halbuki 1400 sene önce, yani son 100 seneden bahsediyorum ben. 100 sene öncesinde bunun mücadelesini veriyorlardı. Evet, evet. Madde olmadı, işte şeyin madde vardı, sonsuzdan geliyor, sonsuza geliyor. Halbuki madde yoktu diyor Yüce Rabbimiz, her şeyi ben yoktan yarattım. Bununla başlasaydı bilim şu anda yüzlerce yıl ileride olacaktı, çok evet. daha. Çünkü Allah her şeyi Allah yarattığı için en doğru bilgiyi kendi kitabında koyduğu çok açık. Ve bununla başlasan, değil mi, çok daha ileri olacaksın. Buna bir türlü kabul etmedikleri için ancak sonunda ne oluyor? Sonunda hak geliyor, batıl zahil oluyor. Yüce Rabbimizin söylediği gibi. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, tek bir gerçek var. Bu gerçekte her şeyi Allah'ın yarattı inşallah.
Evet, tesadüfe kesinlikle yer yok. Allah'ın yaratmış olduğu bir gerçek bu. Bilim adamları da şu anda onu kabul etmiş durumdalar inşallah. Dediğimiz gibi evren yoktan var oldu. Allah yarattı. Furkan suresi 2'de Allah şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin mülkü onundur, Allah'ındır. Çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Bakın her şeyi yaratmış. Her şey derken düşünebildiğin, gözünün görebildiği veya işte aklının hayal edebildiği her şey, dünyada var olan her şeyi Allah yaratmış. Her şeyi. Hiç eksiksiz. Ona bir düzen vermiş. Bakın bu çok önemli. Bir düzen vermiş. Tesadüf mantığında düzen var mı? Yok. Tabii. Tesadüfler her zaman bir karmaşa meydana getirirler. Tesadüfen bir düzenin, mükemmel bir yapının ortaya çıkması, kompleks bir yapının ortaya çıkması mümkün değildir. Ona bir düzen vermiş. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Bakın o ölçü de son derece önemli bir aslında kavram. Yani her şeyin belli bir ölçüsü var. Dün mesela konuştuğumuz bir konu vardı, anlattığımız. Hislerin olması, duyu organlarının varlığı çok büyük mucize. Ama hepsi belli bir miktar, belli bir ölçüyle var edilmiş. Belli bir ölçüyle işlevini yerine getirebiliyor. Biz, yani gördüğümüzde belli şeyleri görebiliyoruz. Her şeyi görme imkanımız var mı? Yok. En ufak şeyleri göremiyoruz. Mesela mikroskopun gördüğü o minik gözle görmediğim şeyler var. Onları da görmüş olsaydık insan yaşaması çok kolay olmazdı. Değişik bir ortamda yaşamış olacaktı çünkü. Aynı şekilde duymamızın da bir ölçüsü var. Belli frekansları da duyabiliyoruz. Onun altında veya üstünde duymamız mümkün değil. Allah özel olarak mükemmel bir şekilde var etmiş ve ancak bu şekilde biz rahat yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Ölçü hep böyle. Belli bir oranda yağmur yağar. Belli bir oranda su gökyüzüne yükselir. Her sene bu böyledir, değişmez. Değil mi? Bu hiçbir zaman yani dünya var olduğu andan itibaren değişmemiştir. Yani gün 24 saattir değişmemiştir. Yani milyarlarca yıldır bu şekilde. Güneşin etrafında dönüyor dünyamız. Hiç değişmiyor. İşte yaz oluyor, kış oluyor. Bu her zaman birbirini takip ediyor. Yani güneşin belli bir saatte doğacağını, mesela biz takvimler var, bakıyoruz. Bir sene sonra ne zaman doğacağını biliyoruz. Bir sene sonra bir bakıyoruz. O saatte tam güneş doğuyor. Hiç değişmiyor. Mükemmel bir ölçü var. O yörünge asla değişmiyor. Şimdi Big Bang'ten bahsediyoruz. Gerçekten Allah'ın tam Kur'an'da bahsetmiş olduğunu bilim şu anda günümüzde bize ispatlamış durumda. Peki Big Bang'e ne diyorlar? Sıfır hacimde sonsuz yoğunlukta bir noktanın patlaması. Şimdi bunun tam karşılığında yok olan bir şey. Yani sıfır hacim demek yok demek zaten. Bunu yok dememek adına belki de yani sıfır hacim sonsuz yoğunluk diyorlar ama aslında yok. Net açıklaması bu. Şimdi Big Bang ile birlikte bazı yine Allah'ın o ayette bahsetmiş olduğu düzen ve hassas ölçüler devreye giriyor. Bir kere Big Bang yani o patlama hızı bu ölçülerden birisi ama sadece birisi. Bunun devamında yani o belli bir hızda olması lazım patlama. Ne az ne çok. Biraz daha fazla olsa evren yayılıp dağılıp gidecek ama biraz daha az olsa içine çökecek tekrar. Tam belli bir hızı var, patlama hızı var. Ondan sonra meydana çıkan ve fizikçilerin şu anda, modern fizikçilerin yani tüm evren bu ölçülere, bu değerlere bağlı dedikleri, bu kuvvetlere bağlı dedikleri dört ana kuvvet var. Şu anda fizikçilerin kabul ettiği ve hemen patlamadan sonra devreye giren ana kuvvetler bunlar. Neler? Bu dört kuvvet, yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet. Bütün evren bunun üzerine, bu kuvvetler üzerine, bu hassas dengeler üzerine kurulmuş diyorlar. Ve bu şekilde hayatımız devam ediyor. Şimdi güçlü ve zayıf nükleer kuvvete baktığımızda atomun yapısını belirliyorlar. Orada etkileri var. Evet. Diğer kuvvetlere baktığımızda yer çekimi kuvveti, elektromanyetizma ise atomların birbirleriyle olan ilişkilerinde önemli rol oynuyor. İnşallah. Bu dört kuvvet Big Bang'in sonrasında ortaya çıkmış ve evrene dağılan madde bu dört temel kuvvete göre belirlenmiş. Bu şekilde yaşam meydana geliyor. Şimdi bunların arasında da aslında bak dört kuvvet var diyoruz ya. Eğer biz bu dört kuvveti tek bir birim altında alırsak, tek bir birimde ve birbirine oranlarsak birbirleri arasında uçurumlar olduğunu görüyoruz. Yani buna göre bir hesaplama yapıyor bilim adamları. Mesela güçlü nükleer kuvvete eğer 15 birim veriyorsak, zayıf nükleer kuvvet 7.03 çarpı 10 üzeri eksi 3 oluyor. Yani birbirine oranladığımızda. Yer çekimi kuvveti 5.90 çarpı 10 üzeri eksi 39. Elektromanyetik kuvveti 3.05 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bakın birbirlerine orantılandığımızda çok büyük uçurumlar var. Ama çok hassas bir şekilde orantılanmış bunlar. Ve hiçbir zaman değişmiyor bu oran. Eğer tek bir birim, aynı ortak bir birim altında alırsak. Ya yani bu kadar hassaslık varken insanların çıkıp hala evren tesadüfen meydana geldi, dünya tesadüfen meydana geldi, canlılık tesadüfen meydana geldi ve tesadüfen yaşamlar devam ediyor derse bunda çok büyük bir akılsızlık görmemiz lazım. Anlattığın gibi aslında bir hastalık söz konusu olması lazım. Onlar da vicdanları kabul ettiği halde deme ihtiyacı hissediyorlar. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla diyor Allah. Evet. Şimdi bilim adamların bazı açıklamaları var, onlardan bahsedeceğim. Bu evrendeki hassas denge ve ölçülerle ilgili. Paul Davis şöyle diyor. Eğer doğa biraz daha farklı sayısal değerler seçmiş olsaydı, o bahsetmiş olduğum patlama hızından itibaren ortaya çıkan kuvvetler. Biraz daha farklı sayısal değerler seçmiş olsaydı, bak doğa seçmiş olsaydı diyor yine ama yani o da mümkün değil ama yani böyle bir değerler olmuş olsaydı evren çok daha farklı bir yer olacaktı. Ve büyük olasılıkla onu görmek için biz burada olmayacaktık. Yani evren belki de olmayacaktı. Yani bizler aslında var olmayacaktık diyor. Eğer o dengeler olmasa.
Yani şu anki rakamları doğanın
yine evet, ona demek istiyor. Evet.
Nereden bilsin doğa?
Doğa seçmiş gibi sanki o rakamları. Ve insan kozmolojiyi araştırdıkça inanılmazlık giderek daha belirgin hale geliyor. Evrenin başlangıcı hakkındaki son bulgular genişlemekte olan evrenin hayranlık uyandırıcı bir hassasiyetle düzenlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Son gelişmeler bunu ortaya koyuyor diyor. Yani hayranlık uyandırıcı. Bunu herhangi bir varlığın, ya onların evrimi savunan kişilerin atfettiği, o gücü atfettiği varlıkların ortaya çıkarması mümkün değil. Yani tesadüfen doğa dedikleri o kavramın ortaya çıkarması mümkün değil. Hayranlık uyandırıcı bir şey diyor çünkü. Onu üstün bir güç, yani Yüce Rabbimiz Allah tarafından belirlenmiş olması gerekiyor. Onun dışında mümkün değil. Yine Big Bang'in büyük bir delili var biliyorsunuz. Kozmik fon radyasyonu. Onu bulan bilim adamları var. Hatta Nobel ödülü alıyor bundan dolayı. Arno Penzias. O da şöyle söylüyor. Robert Wilson'la beraber çalışıyorlar. Arno Penzias ödül alıyor. Şöyle söylüyor. Astronomi bizlere çok olağanüstü bir olaya götürmektedir. Hiç yoktan yaratılmış bir evren. Hayatın oluşmasına izin verecek gerekli şartları tam olarak sağlayacak hassas bir dengeyle kurulmuş. Değil mi? Hayatın oluşabilmesi için hassas dengeler var demek ki diyor. Ve bu şekilde kurulmuş evren. Bu amaca yönelik bir plana sahip olan bir evren diyor. Dediğin gibi bir amacı var evreninde. O ilk patlamadan itibaren günümüze kadar geldiğimizde her gelişmenin, her olayın bir amacı var. Yani bizim yaşamamız için Allah özel olarak var etmiş olduğu bir evren var. Evet. Bir güneş sistemi var. Bizim yaşamamız için evet. Son derece önemli. Yani orada güneş durup dururken orada güneş meydana gelmiyor. Veya durup dururken etrafındaki o gezegenler meydana gelmiyor. Dünyanın o tam gezegenler sıralamasındaki yeri canlılığın ortaya çıkması, canlının yaşayabilmesi için son derece özel olarak seçilmiş.
İnsani ilke yaratılır. Diyorlar. Evet. Entropy principle dedikleri. Her şey insanın yaşaması için ayarlanmış evet. Bir evrenden bahsediyorlar dediğim gibi.
Astronomlar zaten güneş ve diğer gezegenleri yakın zamanda keşfetmişlerdir. Allah 1400 yıl önce güneş ve diğer gezegenlerden bahsetmiş zaten tabii. Ayetlerinde.
Tabii. İnşallah. Yani o hassas dengeler olmasa diyeceğim gibi Allah'ın ayette belirtmiş olduğu yeryüzünde canlılık söz konusu olmaz. Bunun tesadüfen oluşması, meydana gelmesi mümkün değil. Tabii. O yani evrende böyle bir tesadüf mantığı söz konusu değil. Bunu bilim adamları net kabul ediyorlar. Yani hayranlık uyandırıcı bir denge var çünkü ve ölçüler var.
Evet, İnşallah. Bunları görüp de iman etmemek gerçekten dediğim gibi mucize ama şeytan ne diyor? Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor. Yani onun şeytanın bir mücadelesi olduğunu görüyoruz ve baktığımızda yeryüzünde gerçekten buna karşı gelmek için değil mi? Üniversiteler kurulmuş, işte profesörler sürekli evrimi anlatıyor, telkin veriyor. İşte televizyonlarda, filmlerde bak görüyoruz hep evrim telkin oluyor. İşte mutasyon, faydalı mutasyon varmış gibi böyle bir anlatımlar oluyor. Buna karşı da işte Müslüman ne yapması gerekiyor? Bu telkinlere karşı sürekli iman hakikatleriyle telkin vermesi gerekiyor. Yani gerçekleri hep hatırlayarak, anlatarak, araştırarak, tabii. Allah'ın emrettiği şekilde yeri göğü inceleyerek İnşallah. Burada iman hakikatlerini keşfedip onu anlatması gerekiyor. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi yani baktığımızda bu gerçekler yani yeryüzündeki o yapılar işte canlılarda olsun hepsinin mükemmel özelliklere sahip olduğunu, hiçbirinin evrimini iddia ettiği gibi tesadüflerle zaman içerisinde gelişmesi mümkün olmadığını bize gösteriyor. Tabii. Mesela bu canlılardan bir tanesi de deniz güllerine baktığımızda, deniz sularda incelediğimizde anemonlar olarak bahsedilen deniz gülleri çok olağanüstü özelliğe sahip. Şimdi baktığımızda görme duyuları çok güçlü değil. Yani bu sanki bir dezavantaj gibi görünebilir. Ama şimdi onların da ona göre yani hayatta kalabilmen için yine tam donanımlı olduğunu görüyoruz. Yani eksik bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü sahip olması gerekmiyor oradaki görme duyusunun güçlü olmasa da başka bir yetenek veriyor Allah onlara. O yetenek ne? O da bazı canlılara karşı yani özel alıcıları var. Titreşimleri çok hassas bir şekilde algılayabiliyor. Ve kapsül şeklinde bir zehirli mikroskopik bir orada mermi fırlatıyor. Saniyede 2 metre kadar hızlı gidebilen ve böylelikle avlanabiliyor. Yani baktığımızda ilk önce o alıcıların mevcut bulunması gerekiyor. O özelliğe sahip olması gerekiyor ve göremediği halde tam hedefi vurabiliyor. Yani mükemmel bir değil mi, tespiti var. Şimdi baktığımızda bir deney yapıyorlar. Sadece titreşimleri değil, yani 50 Hz'lik bir titreşim algıladıklarında bu mermiyi fırlatıyorlar. O mekanizma devreye giriyor ve fırlatıyor. Ama ayrıyeten de bir şey deniyorlar, kimyasal bir algıya da sahip olduğunu görüyor. Bir şekere bandırdıklarında bir karidesi, sadece 5 Hz'lik bir titreşimde bile o mekanizma devreye giriyor. Yani normalde 50 Hz'lik bir titreşimde gerçekleşen bu mekanizma, kimyasal bir şekerlik hissettiğinde, yani şekerli olduğunda 5 Hz'de bile devreye girerek bu neyi gösteriyor? Aynı zamanda kimyasal maddelere karşı da duyarlı olduğunu gösteriyor. Maşallah, yani görmemesine rağmen, yani görme gücü az olmasına rağmen, görememesine rağmen yine hayatını devam ettirebiliyor gayet rahat bir şekilde.
O şekeri algılıyor.
Evet, şekeri algılayabiliyor, yani orada avlanması gerektiğini biliyor ve o anda o kapsülde mesela mevcut bulunması gerekiyor. Zehirli, yani o zehir dediğimizde öyle biz zehirli diyoruz ama onu nasıl geliştirebilir ki evrimin mantığına göre? O zehirli formülü tam o avlanabilmesi için onu öldürücü etki yaratacak o formülü nereden bilebilir, tabii, geliştirebilir? İmkansız, yani bir profesör değil, bir şey değil, kimya mı okuyacak yani? Biz ancak kimya kitaplarını değil mi, okuyarak, araştırarak bunları öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. Zehirli diyoruz ama bu doğuştan itibaren mevcut bulunması gerekiyor sisteminde. Ve sürekli hep olması gerekiyordu. Yoksa çünkü zaten göremiyor, yani görerek avlanamıyor. Nasıl avlanacak? Bu sistem mevcut bulunması gerekiyor. Yani başka bir alternatifi yok. Tek bir yolu var. O alıcılar mevcut bulunması gerekiyor. Aynı zamanda o mermisi, o silahı, kendi ne ait bir silah onun bir nevi. Evet. Onun da mevcut bulunması gerekiyor. Bunların hiçbirinin zamanla gelişmesi gibi bir söz konusu olamaz. Ancak Allah'ın yaratmasıyla ve aynı zamanda da Allah'ın ilhamıyla sürekli yaşadığını görüyoruz. Yani bu donanıma sahip ama ne zaman fırlatacağını veya neyi için fırlatacağını mesela üzerinde bulunuyor ama niye bu var bende diye sormuyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Canlı ilk andan itibaren hepsi yapabiliyor bunu. Yani bazıları yapıyor veya yapmıyor gibi bir durum yok. Her canlıya baktığınızda hepsi doğuştan itibaren üstünde bulunduğu mekanizmalara, işte donanımlara hep bilgisi de sahip oluyor aynı zamanda. Evet, hep bir kullanım kılavuzunu sanki biliyorlarmış gibi, okumuşlar gibi. Çok süper özelliklere sahipler ve aynı zamanda kullanmasını da biliyorlar doğru şekilde, doğru zamanda. Bu bize neyi gösteriyor? Allah'ın ol demesiyle bütün canlıların var olduğunu ve sürekli olarak da Allah'ın ilham ettiğini, yani onun nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl hayatta kalabilmesi ancak o şekilde olmuş oluyor. İşte bu iman hakikatleri diyoruz bunlara. Bunları görebilmek lazım. Yani sadece bu özelliği okuyup üstünden geçmemek lazım. Bu nasıl meydana geliyor gibi sorular sorup zaten çok o zaman anlaşılır yani. O zaman o evrim telkinine karşı korunmuş oluruz. Yani bir zırh gibi bunlar korur, evrim telkine gelir ama hiçbir şekilde etki etmez. Çünkü bu iman hakikatlerinin bilgisine sahip olduğun için öyle evrim saçmalıklarına hiçbir şekilde tereddüt dahi etmez. Yani şüphe dahi duymaz. Olabilir mi acaba diye bile sormaz. Çünkü imkansız, yani sıfır imkan var. Bunu yaptığımızda zaten çok Allah'ın izniyle imanınızın kuvvetlenmesine, evet, güçlenmesine vesile olacak gerçekler oluyor ki Allah zaten, yani Allah en başta bunu sürekli emrediyor bize. Evet. Müslümanları yeri göre araştırırlar ve sürekli olarak bunu yaparlar diyor. Bu şekilde yaptığımızda Allah'ın izniyle tam gerçek anlamda imana kavuşabiliriz.
Soru sordurtmamışlar şimdiye kadar. Sadece tabii, bu böyledir. Evet, evet. Mesela kitaplara baktığımızda da bu böyledir. Şu şöyledir. Tamam da o neden, niçin sorusunu sorduğunda, nasıl olmuş dediğinde, değil mi? Sen bir hayvandan bahsediyorsun. Bu adam, sen mesela bir profesörsün, bunu anlatan bir profesör. Sen bunu kendi vücudunda, bu şeyin ilmini almış biri olarak kendi vücudunda, bırak tesadüfü, laboratuvar ortamında bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Yok, evet. Şimdi o hayvanın tesadüfen olduğunu söylüyorsun. Kendi içinde çalışıyorsun ve insanları da yanıltıyorsun. Ya burada mucizevi bir özellik var. Yani sen bir cep telefonu bulduğunda sen bu cep telefonun tesadüfen olduğunu mu düşünüyorsun yolda? Değil mi? Veya ormanın içinde.
Evet.
Onu yapan üstün bir akıl var. Bir firma var diyorsun, değil mi? Firmanın ismini de söylüyorsun. Demek ki sen şimdi burada muhteşem özelliklere sahip ve teknolojinin şu anda kullandığın kendi teknolojinin çok üzerindeki bir yapıyı buluyorsun, görüyorsun, evet, ve bunun tesadüfen olduğunu söylüyorsun. Bu senin biraz önce başka bir yani akıldır yetersizliğinden kaynaklanan bir şey olduğunu her yani gösterir. Veya ideolojinin olduğunu gösterir. İnkar etmek için değil mi Allah'a kadrini hakkıyla takdir etmemek için ve insanlara da yanlış yönlendirmek için yaptığını düşündürür. Bunu net bir şekilde artık görebiliyoruz. Onun için artık çıkıp böyle ahkam kesemiyorlar. Çıkıp da bu böyle şu şöyle diyemiyorlar. Ancak işte ne yapıyorlar? Soru sordurtmuyorlar. Sadece anlatıp geçerek insanları yıllarca kandırmışlar. İşte eğitim sistemimizin yanlışlığı buradan kaynaklanıyor. Çocuklara bunu öğretirken gençlere bunu bu şekilde öğretmeyeceksin. Bunların neden, niçin soruyor. Kafalarını çalıştırır şekilde bu soruları sormasını sağlayacaksın. Evet. O zaman diyecekler ki tesadüf putu tamamen ortadan kalkacak. Darwinizm tamamen ortadan kaldırılacak bu şekilde. Değil mi? Maddecilik, materyalizm ortadan kalkacak. Çünkü madde yoktan yaratılmışsın. Yoktan yaratılan bir varlık her an bir yaratıcı tarafından yaratılıyor. Ve bu şekilde var. Yani Allah var ve Allah'a her saniye muhtaçsın. Allah'a muhtaç olmadığın bir an yok şeyini insanlara anlatılması gerekiyor. Böylece kainatın amacı da ortaya çıkıyor. Değil mi? Allah'a övgüyle yüceltilmesi, bu muhteşem sanat niye var? Yani bir sanatçı bir sanat eserini niye yapıyor? Orada bir övgü değil mi? Orada anlatılıyor. Çok güzel yaptın diyor ki benzersiz Allah yaratıyor. Sen onu bir şeyden alıyorsun, onu benzerini yapmaya çalışıyorsun. O zaman Allah'ın her yerde övülmesi gerekiyor. Bu sanat, bu teknoloji, bu muhteşem yaratış örnekleriyle Allah'a devamlı yüceltmemiz gereken bir yapıya bize iletiyor. Evet. Ve Allah'ın kurallarına göre yaşamamıza iletiyor inşallah.
Ben de 21. yüzyılın başlarında bulunan biyolojik olgudan bahsetmek istiyorum. Okyanusların diplerinde bulunan çamur tabakalarının içinde bulunan bazı bakteriler ve arke bakteriler metan tüketiyorlar ve insanlar için mükemmel bir faaliyet yapmış oluyorlar. Bu bakteriler, bu tek hücreli canlılar yılda yaklaşık olarak 300 milyon ton kadar metan tüketiyorlar ve bu da uzmanlara göre insanların tarım, çöp gömme ve fosil yakıtlarda bulundukları atmosfere karıştırdıkları metanla birbirine eşit. Dolayısıyla daha bunların varlığından bile haberimiz yokken aslında onlar karbon dolaşımını sağlıyorlardı ve insanlar için mükemmel bir faaliyette bulunmuş oluyorlardı. Bir de burada birbirleri arasında uyum ve düzen bulunuyor. Bakteriler, arka bakteriler için oksijensiz ortamda metanla beslenebilmeler için olanak sağlarken arke bakteriler ise bakterilerin karbon ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Maşallah. Bir de bu tek hücreli canlıların yok olmaları durumunda neler olacağını düşünelim. Neler olabilir? Atmosfere karışan metan ilk önce açıkça göstereyim. Ortamdan kalkıcı açık denizlerin dibinde bulunan bu büyük miktarda metan gazı atmosfere karışır. Sera etkisi nedeniyle dibinde bulunan
ısınmaya sebep
olur. Isınma baş gösterir ve iklimler değişime uğrar ve bu da dünyanın yaşanılmayacak bir ortam olduğuna dönüşür inşallah. Yapılan araştırmalar sonucunda bu hücrelerin, bu bakterilerin yiyeceklerinin de kaya olduğunu görürüz. Ve bu kaya yemelerinden de insanlar için, tüm canlılar için çok büyük bir faaliyet daha yaptıklarını görüyoruz. Elementlerin ve bazı kimyasal maddelerin dolaşımını da sağlıyorlar. Ve buradan da şunu görüyoruz aslında. Allah'ın üstün yaratıcı ilmini görüyoruz. Üstün aklını görüyoruz. Çünkü bütün bilim adamları gelse, bütün laboratuvarlarda toplansalar hiçbiri şu anki bu bakterilerin yaptığı işi yapamazlar. Net olarak Allah'ın sonsuz ilmini görüyoruz ve bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytan Allah'a sanırım. Allah yedi göğü ve yerde olanların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizi gerçekten Allah'ın her şeye güç yettirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Evet. Allah bizim bunları bilmemizi istiyor ve bize bunları rızık olarak verdiği için daima ona şükretmemizi istiyor. Ama insanlar şu an hiçbir şekilde Allah'ın sanatını, bize verdiği rızıkları övmüyor. Aksine bunlar için televizyonlarda, dergilerde yaratıcı yoktur, her şey tesadüfen olmuştur diye propagandalarda bulunuyorlar. Allah bu insanlar için de bir ayet buyurmuş bize inşallah. Şeytan Allah'a sanırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür diye buyuruyor Allah. Yani baktığımız zaman Allah Kur'an'da her şey doğruysa Kur'an'a tam olarak biz iman etmiş oluyoruz. Evet. Ve Kur'an'da da bizi hayvanların bile gün içinde Allah'ı sürekli tesbih ettiğini, sürekli Allah'ı andığını söylüyor Allah. Evet. Bizim bu durumda hayvandan daha üstün yaratıldığımızı da Allah söylüyor. Sürekli daha çok onlardan tesbihte ve Allah'a hamd'da bulmamız gerekiyor. Allah ayette şeytanın Allah'sının görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'a tesbih etmektedir. Her biri kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bildirmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir.
Bilmiştir. İnşallah.
Ya insanı...
Can geçen gün bana şey anlatmış. Yani oksijen oranını anlatmış. Mesela şimdi azot oranı var. Her şeyin bir oranla yaratılıyor ya. Mesela sen oksijen oranından bahsetmiştin. Onu biraz açıklayabilir misin? Mesela %21 oksijen oranının korunmasından.
Doğudaki.
Doğadaki 21.
Ben aslında bugün bulutların ağırlıklarından bahsedecektim. Tamam. Ondan başlayayım.
Tamam, ondan başla. Daha sonra devam edelim.
Şimdi bulutların gördüğümüz zaman hani çok hafif pamuk gibi, yani pamuk şekeri gibi bir görüntü var gökyüzünde. Evet. Ama hiç onun ağırlığı hakkında bir bilgimiz yok şu an. Ama Allah 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de bulutların ağırlığı hakkında bilgiler vermiş. Yani çok ağır olduğunu bildiriyor ayetlerinde. Evet. Bir ayetinden okumak istiyorum. Kolumu şeytan Allah'a sanırım. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Ve bununla oraya su indiririz. De böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. Arap suresi 57. Allah yine bu ayetinde bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğine, yani bulutların gerçekten ağır olduğunu ve kurak yerlere yağmur yağdırdığını bildiriyor ayetinde. Bulutların ağırlıkları çok şaşırtıcı rakamlara ulaşmaktadır. Bir fırtına bulutunda 300 bin tona yakın bir ağırlık oluyor.
Maşallah, maşallah.
Gökyüzünde 300 bin tonluk bir kütlenin durabileceğini hayal edin. Evet. Yani bir kamyonu düşünün.
10 ton.
10 ton. Ya 30.
Evet. 10 ton. Evet, 10 ton üzerinde.
10 ton sadece bir kamyondan, bir de 300 bin tonu düşünün. Evet. Onun gökyüzünde olduğunu düşünün, o kadar kamyonun.
Evet.
Bu çok şaşırtıcı bir rakam. Hayranlık duyuyor insan hani bu rakamı duyunca. Kur'an'da yine başka bir ayette şöyle söylemiştir Allah. Kolunu şeytandan Allah'a sanırım. O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları inşa edip ortaya çıkarandır. Rad suresi 12. ayet. Elbette Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların bu tür bilgileri bilmesi imkansız. Allah Kur'an'da bunları bildirdiği için, yani gerçekten bu dünyayı, bu evreni Allah'ın yarattığına emin oluyoruz yani bu bilgilerden dolayı. Ve Kur'an'da bir sürü açıkça bildirilen ayetler var, hadisler var. Birçok Allah hadisler, gelecekle ilgili hadislerde yani gaybına istediği peygambere
vereceğini
söylüyor ya. Hani Peygamber Efendimiz'e de bu şekilde gaybını açmış ve gelecekle ilgili bir sürü sözler söylemiş. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmiş. Mesela bu da çok büyük bir mucize. Mehdi Aleyhisselam'la 1400 sene önce Peygamber Efendimiz'in bahsettiği alametler var. Bunun hepsinin sırayla çıkması da çok büyük bir mucize. Ve insan daha da heyecanlanıyor bu mucizelerin çıkmasıyla birlikte.
Maşallah.
Bir de iman hakikatleri de çok önemli. Mesela doğaya baktığımızda bir sürü canlı var. Ve bu canlıların birçok özellikleri var. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Mesela bir ufak bir sivrisineği düşünün. Bu sivrisinek ne yapabiliyor? Sadece hani bizim gördüğümüz kanımıza emiyor.
Kan emerdi.
Ve bir kaşınma oluyor. Sadece biz bunu biliyoruz sivrisinekte. Ama sivrisinek yumurtalarını denizin içine bırakıyor. Suyun içine bırakıyor. Evet. Ve suyun içinden uçan bir hayvan çıkıyor. Evet. Ve saniyede 600 defa kanat çırpan bir hayvan.
Maşallah.
Ağzımızdan çıkan karbondioksit oranına göre kan grubumuzu öğreniyor. Şu an bir kan grubumuzu bir insan öğrenmek istediği zaman hastaneye gidiyor. Kan tahlili yaptırıyor. Ertesi gün ya da birkaç saat sonra kan grubunu öğreniyor. Ama sivrisinekte öyle bir özellik var ki ağzımızdan çıkan karbondioksit oranına göre ihtiyacı olan kanı alıyor. Vücudumuza geliyor. Termal kameraları var. Termal kameraları sayesinde damarımızın nerede olduğunu tespit ediyor. Ve damarın üstüne konuyor. Ve biz acı hissetmeyelim, yani konduğu zaman direkt tokat atmayalım diye anestezi yapıyor oraya. Şu an anestezi uzmanları var. Eğitim alıyor 4 sene ama bu hayvan doğduğu andan itibaren Allah'ın ilhamıyla bunu yapıyor.
Tabii.
Oradan kanı çekmesi için hani devasa bir akım var orada. Basıncı dengeleyici özelliği de var. Yani birden insan devasa bir boruya ağzını dayadığını düşünsün. Oradan da su basınçta, geldiğini evet, düşünsün. Evet. Basınçtan insanın beyni patlar. Evet, ama evet, onda bir basıncı dengeleyici bir özellik daha var. Bir de özel bıçaklarıyla damarın üstünden deriyi özel bıçaklarıyla deliyor. Evet, oradan kanı emiyor. Kanı emerken de insan vücudunun hemen kanı pıhtılaşma özelliği var. Kanın hemen pıhtılaşmaması için bir sıvı salgılıyor oraya. Evet, çünkü pıhtılaştığı zaman o kanı çekemeyecek o kadar küçük yerde. O enzimi salgıladıktan sonra ihtiyacı olan kanı alıyor. Ve bunu yapan da zaten dişi sivrisinekler. Dişi sivrisineklerin bunu yapma amacı da yavrularına besin götürmesi. Amacı yine yavrularını beslemesi. Bu sivrisinekler doğduğu andan itibaren bunu yapıyor. Bu da günümüzde hani her şeyin bir tesadüf eseri olduğunu söyleyen evrimciler var. Aslında doğaya baktığı zaman insan sadece sivrisinek değil, birçok hayvanda birçok özellikler var. Evet. Bu tesadüf eseri olan bir şey olsa, tesadüf eseri her şey aynı özelliklere sahip bir şey olurdu. Hepsinin evet, farklı farklı olması, hepsinin ilham verici özellikleri olması yine bir mucizedir.
Tabii. Yani olması da yetmiyor, orada bir sıra var. Değil mi? Evet, önce anestezik maddeyi sürüyor. Sonra işte pıhtılaştırıcı şeyi kestikten sonra onu salgılıyor.
O sıralama önemli.
Yani sırayı karıştırırsa önce pıhtılaştıracak maddeyi ona anestezi maddesi zannedip deriye sürse zaten dediğin gibi insan veya işte kanını emmeye çalışan canlı evet, hemen onu orada öldürecek.
Tabii.
Yani büyük bir akıl var orada. Evet,
anestezinin etkisi geçtiğinde de hemen kaşınma hissi geliyor bize. Kaşıdığımız zaman da onun işinden geçtiğini evet görmüş oluyoruz.
Evet. Evet. Şimdi Oğuzhan bakterilerden bahsetti. Gerçekten bakteriler ya harika canlılar aslında. Şimdi bakteriler hep bilmeyen insanları kandırmak amaçlı. Evrim teorisini savunanların hep böyle bir amacı vardır. Bilmeyen, detaylı bilgiye sahip olmayan insanları kandırmaya çalışırlar. Bunu kullandıkları ilk şeyde, ilk maddelerden biri bakteriler. Çünkü insanlar genelde bakteriye işte böyle basit, hani ilk biyoloji dersinde o anlatılır
İlkel ya. İlkel bir canlıymış gibi.
İlk zaten milyarlarca yıldır ilk tabii, ortaya çıkan dünyada çamurun suyun içinde oluşur ne var ki dedikleri bir canlıymış gibi görüyorlar. Halbuki hiç öyle değil. Yani inceleyen insan onun kompleksini fark edebiliyor. İşte aralarında harika bir iletişim var. Çok eski dünyada gerçekten ilk oluşan canlılardan ama harika bir genetik yapısı var yine. Yani hiç öyle ilkel falan değil. İnsanları ama böyle kandırmaya çalışıyorlar. Bakın mesela çok eski fosil var. 3,5 milyar yıl yaşında. Hani bize biyoloji dersinde anlatılır ya mavi yeşil ayıklar.
Evet.
O siyanobakteri. Siyanobakteri 3,5 milyar yıl yaşında siyanobakteri fosili bulundu. Baktığımızda bugünkü siyanobakteriyle birebir aynı. İşte Nature dergisi hem 1996'da hem de 2009'da iki tane makale yayınladı. İkisi de bu 3,5 milyar yıllık siyanobakteriyle ilgili iki makalede. Ve detayları anlatılıyor. Diyor ki dergi, bu diyor siyanobakteri modern yani günümüzdeki siyanobakteriyle bugünkü yaşayanıyla aynıdır diyor. Ve azot fiksasyonu yapabiliyor diyor. Azotu fikse edebiliyor. Şimdi azot fiksasyonu dediğimiz işlem DNA'sında onun genetik bilgisi gereken ve hatasız olması gereken o işlemi yapabilmeniz için hatasız olması gereken bir yazılımın varlığı. Şimdi o yazılım olmazsa nasıl sinekte o madde var?
Evet.
O madde neye göre üretiliyor? DNA'sındaki bilgiye göre üretiliyor. Sineğin DNA'sında onun formülü var. Yani senin derinle uyuşturacak maddenin formülü sineğin DNA'sında var. O DNA'ya o bilgiyi kim yazdı? Değil mi? Burada bak 3,5 milyar yıl yaşındaki bakteride azotu fikse edebilecek yazılım kodlanmış, yazılmış. İlk yeryüzünde ortaya çıkan canlılardan birisi ve harika bir sanatla yine ortaya çıkıyor. Harika bir yazılımla, donanımla ortaya çıkıyor. Ve azotu fikse edebiliyor. Şimdi bu fotosentez için olmazsa olmaz bir şey. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için. Tek başına da bitki fotosentez yapamıyor. O bakteriler gerekiyor, yardımcı bakteriler. Oksijenin her zaman bahsediyoruz değil mi? Yeryüzündeki oksijen oranından. Büyük kısmını bakteriler üretiyor. Yine evet, o bakterilerin varlığı gerekiyor ve o oksijeni ortaya çıkaracak, oksijenin bitkiler tarafından ortaya çıkarılması için azotu fikse edebilecek bakteriler gerekiyor. Şimdi bakteri bunu yapamıyor olsa bu iş yapılamayacak. Dolayısıyla oksijen olmayacak. Yani sonradan yapılmaya başlanacak bir iş değil bu.
Tabii.
Tam canlının oluşumuyla, bitkilerin varlığıyla, değil mi? Ekosistemin yaratıldığı anda bu sistemin eksiksiz olması lazım.
Evet.
Böyle yavaş yavaş zamanla eklene eklene oluşabilecek bir yapı değil bu. Bütün bakteriler bize bunu gösteriyor. Şimdi her şeyi yiyen bakteri var bakın. Naylon yiyen var, petrol yiyen var. Bunları yiyor ve oksijen açığa çıkarıyor mesela.
Evet.
Harika vücudunda bunların yazılımı var. Şimdi hep bize ne öğretildi? İlkokulda da, ilkokulda değil de işte ortaokulda, lisede anlatırlardı. Bakteri, işte antibiyotik direnci. Enfrosini savunanların hep böyle sarıldığı bir şeydir ama içi boş bir iddia. Bakteri sonradan bir direnç, sonradan doğadan bir genetik bilgi falan kazanamıyor. Doğada böyle bir mekanizma yok. Yani bakterinin DNA'sında olmayan bir özelliği, mesela azot fiksasyonu diyoruz ya da petrolü tüketmesi, oksijen açığa çıkarması diyoruz. Bunu doğada bakteriye sonradan verecek bir mekanizma yok.
Evet.
Bu bir yazılım çünkü. Sadece bir harf, iki harfin eklenmesi değil. Belki yüzlerce, binlerce harfin DNA'sına eklenmesi ve doğru yere eklenmesinden bahsediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla sonradan kazanabileceği bir yapı yok.
Evet.
O anda ihtiyacı var. Şöyle. Bakın Fred Hoyle'un biliyorsunuz çok ünlü bir sözü var. Şimdi bir uçağa örnek veriyor. Çok büyük bir yolcu uçağından bahsediyor. Bu uçak tesadüfen oluşamaz diyor. Şimdi tam bir uçağı alın, bütün parçalarını sökün. Değil mi? Bir açık alana koyun. Şimdi çünkü bakterideki bu bilginin, DNA'daki bu bilginin şimşekler ve fırtınalar sonucunda oluştuğunu iddia ediyorlar.
Evet.
Şimdi tam uçağı, yapılmış uçağı sök. İşte kapısını, penceresini, kuyruğunu, kanadını koy bir yere. Milyarlarca yıl bekle. İstediğin kadar bekle. O parçalar birleşip o uçak olmaz. Yani onun ham maddesinden de bahsetmiyoruz bakın. Hazır uçan parçaları sökülmüş olsun.
Olmasına rağmen.
Onlar bir araya gelir mi? Yani akıl sahibi insan bilir bunun olamayacağını.
Tabii.
Mühendisler onlarca yıl uğraşıyorlar onu parçaları birleştirmek için doğru bir şekilde.
Evet.
İşte Fred Hoyle diyor ki bu imkansızdır diyor uçağın oluşması tesadüfen. Parçaların bir araya gelmesi. Bir hücre de tesadüfen oluşamaz diyor. Çünkü hücre o uçaktan çok daha kompleks. Ama bilen bir insan için işte, inceleyen bir insan için.
Evet.
DNA'nın kompleksini bilen bir insan için. Çoğu kişi yeryüzüne baktığımızda bugün gerçekten bunun çok detayına hakim değil. Yani mesela ilgili bölümde okumuş olsa bile sırf yani birçok insan bazen hani dersten geçebilmek değil mi? Bir an önce mezun olabilmek için okuyor. Öyle olduğunda da o bilgiye detaylı sahibi olmuyor gerçekten.
Evet.
Şimdi öyle bir insanın karşısına da evrim teorisini savunan bir insan geldiğinde Latince kelimelerle böyle laf kalabalığı şişleyip, yaparak konuştuğunda evet. O kişi de diyor ki bu öyle konuşuyorsa vardır bunun bir bildiği diyor. Halbuki yok yani o kişi Allah'a iman etmiyor. Allah'a iman etmediği için körü körüne içi boş hiçbir şekilde bilimsel olmayan, bilimsel de bir delili olmayan bir teoriyi savunmaya çalışıyor. Teori de değil, hipotez diyor Darwin kendisi. Bunu savunmaya çalışıyor. Sen o konu hakkında detaylı bilgiye sahip olursan anlattığı şeyin ne kadar mantıksız olduğunu aslında anlayabilirsin.
Tabii,
çok evet. Da kolay bunu anlamak. Bunu anlatmak gerekiyor.
Yine ünlü bir Fransız bilim dergisinde çıkmıştı. Yani bakterilerin çok yani dediğim gibi basit bir şey sanmışlardı ama böyle yüzeylerinde elektrik sinyalleri bulunan, yollayabilen, yani kendi aralarında haberleşebilen bir mekanizma olduğunu keşfettiler. Ve buna göre mesela vücudunda o bulunduğu mekana göre ne kadar besin maddesi, hangi besin maddeleri var, ne kadar çoğalmaları gerekiyor ve ne zaman çoğalmalarını durdurmaları gerekiyor. Ona göre haber alıp verdiklerini, buna göre karar verdiklerini ortaya koymuş bakteriler. Yani hem aralarında haberleşebiliyorlar kapkaranlık ortamda, çok büyük bir mucize. Yani değil mi? Orada sen bir nevi konuşuyorlar yani. Adeta konuştuğunu görebiliyoruz. Ve buna göre de karar veriyorlar. Yani hangi bilgiye dayanarak sen orada karar veriyorsun? Nerede, evet. Ne zaman daha zararlı olabilir, ne zaman daha az zararlı, neyin yapması gerektiğini, hepsinin bilgisine sahip olduğunu görüyoruz. Evet. Ve buna karar vererek insan çok kusursuzca, eksiksizce, çok rahat bir şekilde hayatını devam sürdürüyor. Yani bu gözle görülmeyen burada maddelerden konuşuyoruz. Onlar bile karar vermesi gerekiyor. Onların bir de bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Yani biz sadece böyle yaşıyoruz ama hani insanın içinde milyonlarca öyle detay var ki hepsinin ayrı bir özelliği var. Hepsinin ayrı bir bilgiye sahip olduğunu görüyoruz. Ve hepsi yani işini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Biz de bunu düşünmezsek, bunu düşünmeden yaşarsak ve bunun şükrünü yapmazsak, nankörlük edersek tabii ona göre de bir karşılık bulur insan ölümünden sonra ahirette. O yüzden yapmamız gereken neyi? Bunları samimi olarak okuduk, yani kavradıktan sonra, dinledikten sonra neyi yapmam gerekiyor? Yani Allah'ın bizi yaratan, bu bütün bu sistemleri kontrol altında tutan, bize bahşeden ve nimet olarak sunan yaratıcıya karşı nasıl bir hayat yaşamamız gerekiyor? Onun hoşnut olacağı hayatı nasıl gerçekleştirebiliriz diye düşünmesi gerekiyor samimi bir insanın. Enaniyet yapmadan, gururlanmadan, kibirlenmeden teslim olması gerekiyor. Ki zaten enaniyet yapacak hiçbir şey de yok. Çünkü baktığımızda Kur'an-ı Kerim'e Allah bize ne istiyor? Çok kolay bir hayat istiyor. Çok hep insanın lehine olan her şeyi istiyor. Hep kötü olan yani insanın hoşuna gitmeyecek şeyleri bize yasaklıyor. Yani haram kıldıkları şeyler zaten insanın değil mi hep zararına gelecek şeyler baktığımızda. Mesela üzülmeyin diyor. Gerçekten üzüntü hiç güzel bir şey değil. İnsanı yıpratan, mahveden, çökerten bir şey. Evet. Ve bunun gibi baktığımızda hep Allah bizim iyiliğimizi yani fıtratına göre yaratıyor Allah dini. Çok kolay yaratıyor. Ve o yüzden teslim olmak gerekiyor. Ve Allah'ın istediği her ayeti hayatına geçirdiğinde ne kadar güzel bir hayat olduğunu keşfedecek. Ve yani bundan öncesi, bundan önemlisi ise Allah'ın rızasını kazanmış olacaksın. Ve Allah inşallah cennetini nasip edecek. O yüzden hiç enaniyet yapmadan bu gerçekleri kabul edip Allah'ın istediği hayata bir an önce dönmesi gerekir.
İnsan çok zavallı, aciz bir varlık aslında gerçekten. Yani Allah'ın dilemesi dışında hayatını sürdürebilmesi mümkün değil. Ama o derecede nankör insan. Yani o nimetleri görmezden gelebilecek derecede nankörlük yapabiliyor Allah'a karşı. Yani şükretmeyebiliyor. Şimdi yani enaniyet, o kibir yapan insanlardan bahsediyoruz sürekli. Neye enaniyet yapıyorsun, neye kibir yapıyorsun? Evet. En ufak bir o virüs, bakteri seni yatağa düşürebiliyor mesela. Veya senin Allah'ın dilemesi dışında, o Allah'ın yarattığı mükemmel, kusursuz sistem, yani dengeler ve ölçüler dışında hayatını sürdürebilmen mümkün mü? Bir düşünmesi lazım aslında, mümkün değil. Yani şu an biz hava alabiliyorsak, bizim kontrolümüz dışında belki bilmediğimiz bir gibi o anlatmış olduğun denizlerin dibinde, çamurun altında yaşayan bakterinin çok büyük etkisi var. Evet. Çoğu kişi belki bundan gerçekten habersiz. Yani denizin dibinde bir bakteri yaşıyor da metan tüketiyor. Ondan dolayı işte yeryüzünde aşırı sıcaklık olmuyor, ısınma olmuyor. Biz hayatımızı devam ettiriyoruz diye çoğu kişi bilmiyordur. Veya Erdem'in bahsettiği 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkan bakterinin bizim ihtiyacımız olan oksijeni üretmekte çok büyük etkisi olduğunu çoğu insan belki bilmiyor. Ama onlar olduğu için biz yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Yani yaprakların yaptığı fotosentezi şu anda bilim adamları nasıl yapıldığını dahi anlayamıyorlar. Yani bırakın onu, yani onu tesadüf diyen insan şu anda fotosentezi keşfetmiş değil. Yani nasıl yapıyor gerçekten bilmiyor, yapamıyor. Yani şu anda teknolojik ortamlarda, bilimsel ortamlarda üretilmesi mümkün değil laboratuvarlarda.
Önünde bir de her gün görüyor.
Hayır, görüyor bir de nasıl olduğunu. Yani yani işte ışık var, yaprak var. Oksijen açığa çıkıyor. Karbondioksit gidiyor, oksijen açığa çıkıyor. Nasıl olduğu belli değil. O bakterilerin azot döngüsünü sağlaması, yani görmesine rağmen onu sağlayabilmesi bir insanın ne kadar kendisini geliştirse dahi mümkün değil. İşte tüm bunları gördüğünde Allah yani yağmuru yağdırmasa diyor Allah, tamam, onu yağdıracak olan kim diyor. Veya yeryüzünde olan suyu dibe göçü verecek olsa onu bir daha çıkaracak kim oradan? Yani insan bunu hiç düşünmüyor. Yani değil mi? Dünya var olduğu anda yeryüzünün şu anda 1/4'ünü saran su katmanları oluşmuş. Ondan dolayı işte yağmurlar yağıp duruyor günümüze kadar. Şu anda suyun oluşturulması dahi mümkün değil. Evet. Dünyada insanlar o oluşan, denizlerde oluşan suyu meydana getiremiyorlar şu anda. Evet. O ilk dünyanın oluşumunda meydana gelmesi söz konusu. Yani bunu biraz düşünse, benim kontrolümün dışında bir hayat var gerçekten. Yani benim yaşamam için oluşturulmuş bir hayat var, dünya var. Evet. O zaman insan neye göre enaniyet, neye göre kibir yapıyor veya nasıl nankörlük yapabilir? Evet. Allah her an yarattığı için, her an dilediği için, bu dengeler her an yani korunduğu için insan yaşamaya devam ediyor. Evet. Allah dilemişsin değil mi? Yani göklerdekiler zeval bulurdu diyor Allah. Yani dağılır giderdi, çökerdi diyor. O hassas dengelerden bahsediyoruz ya. Ya buluttan bahsettin. Tonlarca ağırlığındaki bulutu gökyüzünde tutuyor Allah. Oradan da yağmur yağdırıyor ihtiyacı olan yere. Çoğu zaman baktığımızda senelerce mesela kuraklık dönemleri farz edelim. Bir sene kuraklık oluyor. İnsanların içme suyu neredeyse sıfıra doğru gidiyor. Yani İstanbul'da biz bunu yaşadık. Yani bir süre yağmur yağmadığında ne yapacağız, ne edeceğiz diye çözüm üretmeye çalışıyorlar, çözüm bulmaya çalışıyorlar. Olmadı, en sonunda ne yapıyorlar? Çıkıp Allah'a yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Yani çünkü en sonunda insanların geleceği şey, eğer bu devam ederse, Allah'tan başka yardımcıları olmadığını Allah ellerinden aldığında fark ediyorlar. Tabii. Çünkü kendileri bir şey yapamıyor dediğim gibi. Tabii.
Bu da yani dünya üzerindeki su kaybolmuyor. Özel tabaka var. Her saniye
çökmüyor.
Değil mi? Çökmüyor. Hiçbir yani Allah istediği yere onu sevk ediyor. İnsanlar bu nimetin nimet olduğunu ancak yağmur yağmayınca, kuraklık olunca anlıyor ama o kendinden olmuyor ve su eksilmiyor ki. Yani dünyanın burasına yağmur akmaması, yağmur yağması başka bir yere yani suyun eksildiğini göstermiyor aslında. Dünya hani kuraklığa gitmiyor. Evet. Ama Allah geçiriyorsa bak bu kadar şeyin içinde, Allah her saniye 16 milyon ton suyu buharlaşmasını sağlıyor. Her saniyede yağan miktar o. Evet. Ama o İstanbul'a yağmıyor da başka bir yere yağıyor.
Evet.
Ve su öyle bir şey ki, Allah'ın muhteşem yaratış sanatı, suyu bak İki tane hidrojen, bir tane oksijen, su molekülü değil mi? Bunu evet. laboratuvar ortamında bilinçli olarak yapamıyor insanlar.
Evet, birleştirelim.
Yani yeni bir su üretecek kimse yok. Su gitse bir daha su diye bir şey kimse üretemez.
Doğru.
Evet. O kadar şey bir şey. Orada Allah gücünü gösteriyor. Dünyanın oluşumunda oluşan bir şey ve dünyanın dışına gitmesini Allah engelliyor.
Evet.
Ve böylece biz suyla, su olmasa hayat olmuyor.
Onu da hatırlatalım aslında. Niye dünyanın oluşumunda oluşmuyor? Çok yüksek ısı gerekiyor evet. o molekülün evet, yani H2O'nun evet. oluşabilmesi için. Evet. Bu ısıya sahip bir teknoloji şu anda yok. Yok. O dünyanın ilk oluşumunda var olan ısıyla meydana geliyor.
Sadece bir tabaka var diye biliyorum. Daha yukarı çıkmamasının sebebi.
Yani 7 kat var zaten. Evet. O katlarda her birinin bir görevi var. Atmosfer var. Atmosferin suyun gitmesini buharlaşım engelliyor. Buharlaşıp gitmesini engelliyor. Evet, özel maşallah. Sistemle Allah o 7 kat göğün her birine emrimi vahyettim diyor. Hepsi görevini bilmiştir diyor. Hepsinin evet. görevi var. Maşallah. O görevi yapıyor ve biz de bu şekilde hayatta kalıyoruz. Biraz önce Can'ın anlattığı mesela sivrisinek, Kur'an'da Allah'ın bize örnek verdiği bir canlı. Bakın ayette şöyle diyor, olmuş şeytan Allah'a sınıf. Ey insanlar, hepimize söylüyor Yüce Rabbimiz. Size bir örnek verildi, şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa onu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Yani Allah sivrisineğe örnek veriyor. Gerçekten de incelediğimizde biraz önce Can'ın anlattıkları bize sivrisineğin muhteşem özelliklerini Allah burada incelememizi istiyor. İnceledikten sonra o sivrisinekteki bunları görünce ayetin devamında şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnceledikten sonra orada büyük bir yaratış sanatını görüyoruz. Evet. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Gerçekten Allah yaratmaya güç, her şeyi yaratmaya kadir olan olduğunu gösteriyor. Onun için yani bilim adamlarının bu kadar şeye kör olmaları ancak kendi yani gözlerini kapıyorsun ama güneş orada duruyor. Hiçbir zaman o yaratış, Allah'ın yaratışındaki muhteşemlik, evet. yücelik, büyüklük hiçbir zaman ağzını alamıyorsun. Sen kulağını tıkıyorsun sadece. Duymak istemiyorsun, görmek istemiyorsun, gözünü kapıyorsun. Ama gözünü açtığında, kulağını açtığında orada onlar gerçek olarak duruyor. Evet. Onun için bunun dışına çıkamayacakları için Allah'a teslim olmaları gerekir. Ve birçok bilim adamı da artık Allah'a teslim olmuş durumda. Mesela Colin Patterson var. İngiltere Doğa Tarihi Müzesi başka kürsüsü var. Evolution kitabının yazarı. Ve bakın diyor ki, ben diyor anti evrimci bir bakış açısı. Yani evrimciyken anti evrimci olmuş. Bu bakış açısını almamın nedeni 20 yıl bir şey üzerinde bunun yani evrim üzerinde 20 sene çalışıp da bir şey bilmemenin yaptığı etkiydi diyor. İnsanın bu kadar uzun süre yanlış yönlendirildiğini bilmesi insana gerçekten acı veriyor diyor.
Evet.
Diyor ki sonra ayet şeyin devamında sözünün devamında ben diyor geçtiğimiz birkaç hafta boyunca kendi ekibine bir soruyu sormaya basit bir soruyu sormaya çalıştım diyor. Evrim hakkında diyor bildiğiniz bir şey. Doğru bildiğiniz bir şeyi söyleyebilir misiniz? Tek bir şey istiyorum diyor. Ve hepsinden aldığım tek bir cevap vardı. Derin bir sessizlik. Sonra diyor bunu evrim morfoloji şeyin seminerindeki üstün prestij sahibi evrimcilere de uyguladım diyor. Aynı soruyu onlara tekrarladım. Evrim hakkında bana bir tane doğru bir şey söyleyebilecek var mı içinizde dedim diyor. Aldığım tek bir cevap vardı. Gene sessizlikti. Sadece bir kişi konuştu. O da şöyle dedi. Ben sadece şunu biliyorum dedi. Evrim teorisi liselerde okutulmamalıdır diye bir cevap verdi dedi. Yani 20 sene çalışmış, kitap yazmış bu konuda, kürsü yapmış, değil mi? Müzenin başındaki kişi bütün bu şeyleri araştırdıktan sonra vardığı, kendisinin kandırıldığı, değil mi? Yanlış yönlendirildiği ve evrimin büyük bir yalan olduğu. Artık bunun kimse de karşı çıkacak hali yok. Bunu söyleyenler de büyük bir yalan içinde oluyor. Bakın Francis Collins diye başka bir bilim adamı da şöyle diyor. Allah'ı bulmuş birçok bilim adamı. Şimdi bize hep gösterilen medya ve şey inkarcıların elinde olduğu için bunu hep bazıları, o şekilde bazıları yani büyük bölümü ellerindeki şeyleri hep inkar yönünde bize sunuyorlar. Bu yüzden de insanlar olayı tek taraflı öğreniyor. Ama birçok bilim adamı da bunlardan çok çok kat kat bir azlısı Allah'a inanıyor.
Tabii.
Bu hiç söylenmiyor. Söylenmediği için de insanlar zannediyor ki tek taraftan bu şekilde. Seslerini de yükseltenler de sesleri alçaltılıyor. Bakın diyor ki genom projesinin lideri bu kişi. Francis Collins gençliğinde ateistmiş. DNA gibi yapıların mucizelerini gördükten sonra Allah'a imanı başladı. DNA'nın bulunmasıyla. Bakın diyor ki Tanrı'nın var olduğuna dair rasyonel bir temel var. ve bilimsel gelişmeler insanı Tanrı'ya daha da yaklaştırıyor. Laboratuvarda çalışırken Tanrı'yı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var. Ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Tanrı'ya biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Tanrı'nın işidir diye bildiriyor. Gerçekten de evet. Bilim dünyası bunları araştırdıkça Allah'a yakınlaşmasına vesile oluyor. Evet. Bizim bunları anlatıyor olmamız da değil mi? İnsanları Allah'a yakınlaştıracak birer delil. Evet. Şimdi bilim adamları biraz şey varsa anlatacak
bir şey varsa ekleyeceğim bir şey var. Yani orada aslında hani başta iman etmiyor oluyor. Allah'ın kaderinde eğer iman etmesini Allah yaratmışsa kaderinde. Tabii. Vakti geldiğinde iman ediyor oluyor. Yani şöyle bir şey yok. Hani 20 yıl evrimi inceleyip 20. yılın sonunda evrimin olmadığını anlama diye bir şey söz konusu değil. Yani evrimin olmadığını bir insan 5 dakikada anlar. Evet. Ve çok detaylı inceleyen insanlar onlar. Onların hemen anlar zaten. Ama Allah imanı vermiyor o 20 yıl boyunca demek ki.
Evet, doğru.
Şimdi Fred Antonio Flew var. Antonio Flew da 85 yaşında iman ettiğini açıkladı. Allah'a inandığını açıkladı. O 85 yıl boyunca ateist.
Tabii.
Yani insanlara ateizmi anlatan bir insan.
Doğru.
85 yıl Allah nasip etmemiş. 85. yılında Allah kaderinde o anı belirtmiş. Nasıl ölüm anı gibi iman edeceği an da belli eğer iman edecekse. O an geldiğinde o açıklamayı yapıyor. Yoksa tabii evrimin...
Ondan sonra hemen ona karşı oluyorlar. Dikkat edersen kim evrime karşı bu şekilde bir şey yaptığını döndükten sonra onun destekleyen, tabii. Bu kadar destekleyen insanların hepsi
dönüyor.
Akıl sağlığından tut da her türlü iftirayla maruz bıraktılar. Tabii. Şimdi bakın bunun da zaten özel bir sistematik bir şeyi var. Ellerinde basın gücü olduğu için onu açıklamış. Bakın Hindistan kuşları üzerinde yaptığı deneylerle tanınan bir Douglas Deaver diye ünlü bir bilim adamı var. O da şöyle diyor. Evrimcilerin basını ele geçirmelerinin önemini pek az insan kavramıştır. Bugün pek az dergide evrimin aleyhine yazılar, reddeden makaleler çıkar. Hatta dini dergilerin birçokları insanın hayvan soyundan geldiğini kabul eden modernistlerin elindedir. Bugün de görüyoruz değil mi? İslami dergi gazetelerde bile bunlardan çıktığını gösteriyor. Çünkü oraya gelenler özel sistematik bir şekilde insanları inkar ettirmeye çalışan adamlar konuyor oraya. Özel bu. Genel konuşursak bütün gazetelerin yazı işleri müdürleri evrimi ispat edilmiş bir olgu olarak bilmekte ve teoriye karşı çıkan herkesi de cehaletle ve delilikle suçlamaktadırlar. Hemen hepsi evrimciler tarafından çıkarılan dergiler ise evrim kavramına en küçük bir gölge düşürecek bir yazıyı bile yayınlamaktan karşı çıkmaktan bunları yayınlamakta istememektedirler. Yayın evleri yürürlükte olan bu teoriye karşı çıkan, üzerine hücumlar toplayacak veya rağbet görmeyecek bir kitabı basmazlar. Hatta basın masraflarını yazar bile karşılasa gene ona basmazlar. Normal bir insan, böylece diyor halk meseleyi tek yönlü olarak öğrenir. Normal bir insan evrim teorisini yer çekimi kanunu gibi ispat edilmiş bir gerçek olarak bilmektedir. Bu şekilde öğretiliyor. İşte burada bilmekte. Batı'da biyoloji ve doğa konusunda en saygın dergilerinden birisi Focus, işte birçok dergiler var. Ve bunların yazı işleri müdürleri ve bunların da bastırdıkları şeyler de aynı bu şekilde bu telkini insanlara veriyor. Burada çok net bir şekilde olay çözülmüş aslında. Evet. Bütün olay Allah'ı inkar eden, Yüce Rabbimizin ayette belirttiği gibi, kolmu şeytana Allah'sını, insanları Allah'ın yoluna ayırmak için gece gündüz hileli düzenler kuran, gece gündüz paralarını harcayan insanlar olduğunu söylüyor Yüce Rabbimiz Kur'an'da. Ve bunlar paralarını harcalar ama bu harcamaları diyor onlara iç acısı olacaktır diyor. Gerçekten de baktığımızda şu anda bu kadar basın kuruluşu, değil mi? İsimlerini burada söylemeyelim, televizyon kuruluşları, birçok şey, değil mi? Bu bilimsel yayın yaptığını iddia eden ve bunlara harcanan paraların hepsi Allah'ın varlığını inkar etmek üzerine. Ama bunlar bütün bu paralar harcamaların sonunda ne buluyorlar? Buldukları her delil Allah'ın yaratış sanatını ortaya koyuyor. Bunu da biz alıyoruz, kullanıyoruz. Hiçbir zaman harcamadan, para harcamadan onların harcadıkları, bütün ömürlerini laboratuvarlarda geçirdikleri, bütün Afrika'nın çöllerinde işte değil mi? Bütün o ormanlarda geçirdikleri zaman sonunda Allah'ı inkar etmek için aradıkları, buldukları hep her şey Allah'ın yarattığının delilleri olarak biz kullanıyoruz ve çok kolay bir şekilde onlara da iç acısı oluyor. Evet. İnşallah.
Yani o insanlara bunu iyi niyetle, iyiliği, doğruluğu anlatmak için ulaştıran araştırmacılar ne güzel araştırmacı değil mi? O bilim adamı ne güzel bilim adamı olmuş oluyor.
Tabii.
Çok o doğru yapıyor. Tabii. Çok Allah'ın emrettiği bir şey üstelik. En önemlisi o zaten. Allah'ın ayette göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünün diye emrediyor bize.
Tabii.
Francis Collins mesela onlardan bir tanesi. Ben laboratuvarda Allah'ı buldum, Allah'ı hissettim diye ifade ediyor kendisi. Gökalp'in biraz önce söylediği gibi. Ne güzel zaten bu Allah'ın emrettiği bir ibadeti yapıyor oluyor. Evet. Ve ahirette de onun karşılığını inşallah ecir olarak alır o kişi.
Bu da bilimsel delillerin insanı bakın ateistken bir bilim adamını nereye getirdiğini de gösteriyoruz. Bunun için bunların anlatılması çok önemli. Evet. Yani bizim eğitim sistemimizin yani bu kadar bilim adamının söylediği gerçekler üzerinde değil de evrim teorisinin ne büyük diktatörlük değil mi? Diktatörlük sahibi olduğunu da görüyoruz. Dünyaya söz bütün devletlerin, bütün okulların anlattığı devletlerin okullarında anlatılan şey Darwinizm. Sanki gerçekmiş gibi kabul edilip. Mesela Almanya'da bir arkadaşla konuşmuştum. Dedi ki ya bunu sen Almanya hükümeti bana bu şekilde söylüyor. Bana okulda öğretiyor. Koskoca devlet yalan mı söylüyor dedi.
Tabii.
Bakın burada bizim kendi üniversitemizde değil mi? Haeckel'in çizimlerini gösteriyor. 2011 senesinde bak bundan 3-4 sene önce dünyanın Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden birisi Boğaziçi Üniversitesi. Evet. Burada Haeckel'in çizimlerini öğrencilerine anlatıyor. Haeckel ne yapmış biliyor musunuz? Haeckel bunu 100 sene önce aşağı yukarı 1910'da diyor ki ben yalan söyledim diyor. Bu çizimler sahtedir diyor. Kendi açıklıyor.
Evet.
Ben benim bütün bilim saygın bilim adamı arkadaşlarım da bunu yapıyor diyor. Evet. Devamlı yalan söylüyorlar zaten diyor. Ayıp. Kendi ağzından itirafı var ama bakın ondan 100 sene sonra bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde ne kadar yani acıklı bir durum aslında. Evet. Bunu normal bilinmiş gibi insanlara anlatıyorlar.
Evet.
Üstelik 1950 diyor ki Scientific American dergisinde diyor ki Haeckel'in bu çizimleri 1950 senesinde Amerika'daki ders kitaplarının tümünden kaldırıldığı halde biz 2011 senesinde bunu derslerde öğretiyoruz öğrencimize. İşte onun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün hepsinin bunları görebilmesi ve bunları bir an önce öğrencileri yanlış bilgilerden arındırıp bilim adamlarının söylediği şekilde Allah'a yakınlaştıracak şekilde doğru bilgilerin aktarılması çok önemli. Evet. En hayati konu bu. Onun için PKK sorunumuz var. Darwinizm anlattığı için güçlü olan hayatta kalsın, zayıf olan ezilsin mantığını evet. insanlara anlatırsan sonucunda zaten PKK gibi birçok vahşi kapitalizm evet. gibi sadece insanların bencil duygularıyla hareket eden evet. insanları üretmiş oluyorsun. Şefkattan, merhametten yoksun insanları üretmiş oluyorsun. Evet. Yani biz hurafelere göre hareket edemeyiz. Evet. Yanlış bilgilere doğru hareket edemeyiz. Bizim aradığımız tek bir şey var. Doğru. O doğru da Yüce Rabbimizin Kur'an'da belirttiği gibi bizi doğru bilgilere ulaştıracak tek şey var. Bilim. O bilim de zaten Allah'a bulduruyor. Bu da evet. çok açık bir gerçek şu an.
Yani şimdi genelde uyguladıkları bir yöntem var. Telkin. Telkin cidden insan yapısında önemli. Yani bir insana yanlış bir şeyi sürekli aynı şey yani tekrarlarsan bir telkin olarak. Onu bir süre sonra eğer aksi söylenmiyorsa doğru bir şey olarak algılamaya başlıyor. Yani o demiş olduğun evrim teorisi sanki o diğer kanunlar ne kadar gerçekse o da gerçekmiş gibi çoğu insan tarafından algılanıyor. Yani evet. milyarlarca insan tarafından bu şekilde evrim teorisi bilimsel bir gerçek. Onun aksi zaten düşünülemez, tartışılamaz bile. Bu kadar da önde gelen bilimsel dergiler, işte meşhur televizyon kanalları, meşhur profesörler, doktorlar eğer evrim teorisini savunuyorsa zaten gerçektir bunu. Yani niye aksini düşünüyoruz ki telkinini aldıklarından dolayı yıllardır evrime bu şekilde inanılmış. Ve insanlar hayatına farkında olmadan geçirmişler evrim teorisinin o düşünce yapısını, felsefesini daha doğrusu. Ama doğrunun anlatılması önemli işte. Doğrunun da sürekli anlatılması önemli. Ben bir kere anlattım, evrimi ortadan kaldırdım olmaz. Evrim teorisini veya bir yanlışı, doğruyu ben bir kere anlattım, yanlış ortadan kalktı demeyecek insan. Onu sürekli tekrarlayacak. Yani bilimsel delillerini sunacak. Değil mi? Yani Kur'an'daki Allah'ın ayetlerini anlatacak. Yani evet. sürekli anlatacak ama yani Allah'ın yaratışını hep anlatmamız önemli. İnsanlar ancak bu şekilde. Bakın 30-35 yıldır hocamız Sayın Adnan Oktar bir çabası, bir çalışması var. İnsanlar bir süre sonra hani akılları demek ki evrim yokmuş diyebildiler.
Evet.
Uzun süre sonra.
Evet.
Ama yani bu bir tabi çaba ve bir kararlılık gerektiriyor. Yani telkin demek ki bu açıdan evet. son derece önemli. Bir doğruyu da sürekli anlatmak gerekiyor. Yani evet. yanlışı ortaya çıkartıp niye yanlış olduğunu evet. Doğru delillerle anlatmak da önemli. Bu da bizim evet. üzerimizde evet. büyük bir sorumluluk aslında evet. inşallah. Yani bu anlattığımız her iman hakikati önemli. Yani bir kere iman hakikati anlattık bir programda bitti olmaz. İnsanlar anladılar diye bir şey yok. İnsanlara sürekli anlatacağız bunu.
Tabii.
Yani sürekli anlatıldığında yani Allah'ın kanunu Allah'ın bu şekilde ancak insanın kafasına gidebiliyor bazen. Bazı insan görmezden gelebiliyor, düşünmüyor çoğu şeyi. Ama tekrar tekrar anlattığında onu algılayabiliyor. Şimdi yani o eğitimi alması da insanların birçok şeyi bilmesi, bilim adamlarına, mesela doktorlara baktığımızda, ben örneklerine rastladığım için söylüyorum. Evet. Ya bir göz doktoruna gitmiş değil mi varsayalım. Evet. Mesela o çok uzun sene gözü inceliyor. Yani gözle ilgili benden veya o kadar bilgisi olmayan insandan çok çok fazla bilgiye sahip. Daha girif noktalarını, daha o kompleks yapıları çok daha fazla biliyor. O katmanları tek tek ayrı ayrı çok iyi biliyor. Kaç katmandan oluştuğunu, her katmanın ne görevi olduğunu, gözün işte görme işleminin nasıl gerçekleştiğini bilimsel olarak mükemmel biliyorlar. Evet, evet. Değil mi? Yani hangi kusurdan dolayı göz görmez evet, veya işte evet, daha iyi görmesi için neler olması gerekir çok daha iyi biliyor. Ama gidip ona anlattığında iman hakikati, yani göz bir iman hakikati, Allah'ın yaratışına delil, şundan dolayı dediğinde şunu diyebiliyor, aa ben bu şekilde düşünmemiştim diyor. Yani o kadar detayı bilen kişi dahi bunun evrimle gerçekleşebileceği mantığını yerleştirmiş kafasına ve o şekilde hayatına devam ediyor. Bu evet, kadar kompleksliği bilmesine rağmen, yani bizlerden çok daha detaylı bilmesine rağmen diyeyim belki de. Ama ona bir şey, sinyal çakmak gerekiyor. Yani böyle o telkini vermek gerekiyor. Evet. Bakın bunu Allah yarattı çünkü şundan dolayı son derece kompleks bir yapı. Kendi başına oluşması mümkün değil. Her katmanın aynı anda var olması gerekiyor ki göz işlevini yerine getirebilsin dediğinde bir anda düşünmeye başlıyor. Demek ki ondan önce belki de düşünmüyor bile o evet, açıdan. Evet. Çünkü sürekli böyle telkin almış. Yani bu taraftan bir de doğrusunu vermek gerekiyor inşallah.
Sürekli nasıl evrimleşmiş diye düşünüyor. Yani hiçbir şekilde tabii, bir yaratmış olabilir mi diye hiçbir şekilde bir telkin gelmiyor.
Bazıları şimdi diyorum. Evet, yani
okullarda olabiliyor, baktığımızda hiçbir telkin öyle almıyor. Sürekli nasıl evrimleşmiş, şöyle evrimleşmiş gerekiyor. Demek ki böyle ama hiçbir şekilde onun olmadığını görüyoruz. Yani sürekli olarak bir büyü gibi, dediğin gibi bir telkin veriliyor. Ama tabii Allah dilediğini seçer, yaratır diyor. Seçmek onlara ait değil diyor. Hayır. Seçim onlara ait değil. Yani Allah dilediğine hidayeti veriyor o anlamda baktığımızda. Yani o bir araştırmayla elde edilecek bir şey değil iman. O Allah'ın dilediğine nasip ettiği bir şey. İmtihan evet, ortamı olarak Allah imtihan geliyor olarak çoğunluğun iman etmeyeceği şekilde bir o dünya yaratıyor. Allah ayetini biliyor. Çoğunluğa uyacak olursan seni şaşırtıp saptırırlar evet, diye biliyor şeytan Allah'a sınırın. Ama tabii özel bir zamana yaklaştık inşallah. O dönemdeyiz. Ahir zamandayız. Şu ayetin tecelli ettiğini görüyoruz şeytan Allah'a sınırın. İsra suresinin 81. ayetinde hak geldi, batıl yok oldu diyor Allah ayetinde. Şu hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Yani hak geliyor. Neye geliyor? Bilimsel bulgular değil mi? Hepsi ortaya çıkıyor. Mesela gizleniyordu. Fosiller baktığımızda hep saklanıyordu, gizleniyordu. Hiçbiri ortaya çıkarılmıyordu. Ama şimdi ya başta hocamız vesilesiyle hep daha çok ortaya çıkıldığını, mesela kitaplar, yaratılış atlasları mesela dağıtılıyor. Orada fosiller çok detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Ortaya çıkıyor ve ne görebiliyoruz? Hiçbir şekilde hayvanların, tüm canlıların hiçbir şekilde evrimleşmediğini, evrim geçirmediğini, yani bir değişim geçirmediğini biz tam anlamıyla bir film şeridi gibi izleyebiliyoruz. Yani görüntüleriyle birlikte çok net bir delil. Ve tam ayette de bildirildiği gibi, yani hak geliyor, gerçek mesela bilimsel delili geliyor ve batıl yok oluyor. Batıl ne? İşte güya ara geçiş formlarıyla evrimleşti iddiası vardı batıl olarak ve yok olduğunu görüyor. Çünkü gerçekten baktığınızda hiçbir ara geçiş formu, tek bir tane bile bulunamıyor. Günümüzde 600 milyon üzeri fosil bulunuyor. Hepsi de tam anlamıyla günümüzde yaşayanların yapısıyla birebir aynı. Yani hiçbir şekilde bir evrim geçirme, evrim süresinin olmadığını görüyoruz. Ve Allah ayetinde hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Tamamen yeryüzünden yok olacağını çok yakın bir zamanda görüyoruz. Çünkü yeni yeni yayılıyor. Gerçekler anlatılması, dediğimiz gibi resmen bir diktatörlük vardı, evrim evet, diktatörlüğü. Yani anlatmak işinden atılıyor. Bakıyoruz mesela profesörleri. Bunu anlattım diyor. Bir üstün bir yaratıcı tarafından yaratıldığını söylediğinde bakıyoruz ki işinden olduğunu görebiliyoruz. Ama bu zamanla kalkacak bu diktatörlük ve tamamen gerçeklerin çok rahat bir şekilde anlatabildiği bir ortam, İslam ahlakının dünya hakim olduğu bir ortam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle olacağını çok yakın zamanda görebileceğiz. Hadislerden bunu bize Peygamber Efendimiz biliyor. Tabii ona da vahiyle, ilhamla inşallah Allah bildiriyor. Ve bunun çok yakın zamanda olacağını görebileceğiz Allah'ın
izniyle. Bir türlü kalkmıyor. Bakın devam ediyor. Hala şu anda okullarda okutuluyor. Bütün dünyada okutuluyor. Yani bundan vazgeç. Mesela o kadar delili görmeleri lazım. Yani fosil kayıtları bunun en büyük şeyi. Değil mi? Fosil kayıtları var elinde. Yani bunu mesela bir din, yani din adamlarının, bilim adamlarının bir araya gelip buna bakması gerekiyor. Yani bu konuda bütün profesörlerin, birçok profesör var. Bunların mutasyonların geliştirici bir gücü olmadığını zaten ortaya koyuyorlar bunlar. Ama sen hala mutasyonlarla böyle böyle sen mikroptun işte, mikropken mutasyon geldi, mutasyonla işte daha üst bir tür oluştun, en sonunda maymun oldun, insan oldun diyorsun hala. Şimdi sen bunu anlatırsan adam zaten ne diyecek, yani öğrenci ne diyecek? Öğrenci de ki abi devlet anlatıyorsa doğrudur diyecek değil mi? E demek ki senin Allah'ın varlığını kabul eden, bilim olarak da bunun delillerini gören bir insan olarak bunun hakkın mücadelesini vermek gerekiyor. Bütün ülkelerde değil mi? İnsanı zaten dünyayı nereye götürdüğünü de görüyorsunuz. Onun için bile bile bunu yapıyor olmak veya bunun karşısındaki güçlerinden korkup da bundan yapmıyor olmak insana da bir sorumluluk bu hepimiz için. Evet. Onun için biz bu görevimizi anlatarak gece gündüz televizyonda değil mi? Hiçbir reklam almadan televizyonda hiçbir reklam yok. Sadece Allah'ın delillerinin varlığını, yüceliğinin anlatılması var. Hiçbir karşılık beklenmeden. Böyle olması gerekiyor. Zaten bütün yani Müslümanım diyen televizyonlar, gazeteler, dergiler, hükümet kanalları bunları zaten anlatıyor olması gerekiyor ki bu beladan bir an önce kurtulalım. Yoksa böyle devam edecek.
Tabii tek taraflı anlatılması burada çok yanlış. Yani evrim anlatılsın, daha detaylı anlatılsın. Tabii. Çünkü gerçekten insanın öğrenmesi gereken bir bilgi. Dünyanın 150-200 yılına hakim olmuş bir ideoloji. Her insanın bilmesi lazım. Bundan 50 yıl, 60 yıl sonra yaşayan insanların çocuklarının da bilmesi lazım. Nasıl böyle dehşetli bir ortamın yaşandığını ve bu dehşetli ortamın neyin sebebi olduğunu, bu neyin sonucu olduğunu bilmesi lazım değil mi? Tabii. Evrim teorisinin iddiasının sonucu. İşte 2. Dünya Savaşı'nda katledilen insanları biliyoruz. Ya bize çünkü ara ara sorular geliyor. Mesela Bülent söyledi. Sık sık yayınlarımıza konu ediyoruz. Anlatıyoruz insanlara doğrusunu. Mesajlar geliyor. Neden bu kadar çok evrimden bahsediyorsunuz diye. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın katledilmesinin sebebi bu. Yani Darwin demiş ki Afrikalılar, Türkleri de katıyor arasında bu arada. Yani Türk milleti de haşa gelişememiş bir ırktır diyor. Afrikalılar, Türkler, Güney Asyalılar gibi insan ırkları dünyanın yakın bir geleceğinde elimine edilecektir diyor. Charles Darwin kendisi söylüyor bunu. Şimdi bunu okuyan Churchill, bunu okuyan başkası o dönemki işte komutanlar vesaire, yani ülke liderleri bunları biz keselim o zaman. Bunları yok edelim diyorlar. Afrikalıları yok ediyorlar. Sömürelim o zaman diyorlar. Nasıl olsa bunlar gelişememiş insan. Bunların zaten elenmesi lazım. Hayvan bunlar olarak görüyor. Biz sömürelim o zaman bunu. Zihniyeti oluşuyor ve bu zihniyet sonucunda milyonlarca insan öldürüldü. Evet. Bakın bu zihniyet hala devam ediyor günümüze kadar. 2003 yılında Amerika Irak'ı işgal ettiğinde Amerikalı çavuşun sözü var. Eğer esmerlerse ve İngilizce bilmiyorlarsa hayvan olduklarına inandırıldık diyor. Yani onun eğitimi verilmiş 2003 yılında. Evet. Bak sen oraya gireceksin. Orada insan görmeyeceksin. Sen hayvan göreceksin. O gördüğün hayvanı da öldürebilirsin. Haşa tabii. Irak'ta ve orada yaşayan halkı tenzih ederim. Onu çok rahat öldürebilirsin diyor. Bu doğanın bir kanunudur zaten. Bir kuraldır bu diyor. Ki biz daha ilerleyelim bakın diyor. İşte PKK komünist ideolojinin temelinde de bu var. Çatışma ilerlemenin temelidir diyor. Senin ilerleyebilmen için karşındakini zayıf gördüğünü öldürmen lazım. Hitler ne yaptı? Kötürüm insanları, doğuştan yürüyemeyenleri, göremeyenleri katletti. Gaz odalarında diri diri öldürdü. Yani bu ideolojinin sonucu. Şimdi bunlar varken ve bir insan artık bunları da öğrenmişse ya evrimi niye bu kadar konu ediniyorsunuz? Ne var ki bundan bahsetmenin bu kadar ne anlamı var gibi bir şey söylemek. Bütün bu gerçekleri görmezden gelmek olur ve vicdansızlık olur.
Bütün bu dünyadaki vahşeti yapanların Hitler, Mussolini, Lenin, değil mi? Stalin, yani bu insanların hepsinin hayranlıkla benimsediği ideoloji bu.
Evet.
Yani bunu bir türlü anlamak istemiyorlar. Evet. Yani bunu anlamak çok önemli. Evet. Çünkü herkes dört elle buzda sarılmış. Evet. Ve diyor ki güçlü olan ayakta kalsın, zayıf olan ezilsin. Onlar daha aşağı. Herkes kendini en üstte zannediyor. Almanlar öyle zannediyor. Ruslar farklı zannediyor. Hepsi aynı şeyleri zannederek birbirlerini kırıyorlar. Yani hayvanlar birbiriyle güçlü olan o bölgeyi alır gibi. Yani bunu sen her yerde geçerli olduğunu görüyorsun. Tabii. Yani normal Amerika diyorsun değil mi? Amerika'da vahşi kapitalizm var. Diyor ki güçlü olan ayakta kalsın diyor. Mesela orada 5 milyon homeless var. Onların yaşaması önemli değil. Empire State binasından çıkıyor. Orada donan, açlıktan ölen insanlar önünden geçiyor. Arabasına biniyor. Onu görüyor. Yani vicdanları körelten Yüce Rabbimizin bize belirttiği şey Kur'an'da güçlünün zayıfa yardım etmesi. Değil mi? Yemeğe olan ihtiyacına rağmen onu esire, yetime, yoksula, kendini öldürmeye çalışan insana bile yemeğini paylaşacak bir ahlaktan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Biz hayvandan ayıran özellik bizim aklımız. Bu akılla Yüce Rabbimizi buluyoruz biz. Bütün bu deliller ışığında. Ve ona iman ediyoruz. Ona iman edip onun ahlakını benimsiyoruz. Yani bizi hayvandan ayıran en büyük özellik bu. Hayvanlar için hayvandan daha aşağıdır diyor Yüce Rabbimiz onlar için. Neden? kolmuş şeytan alsın. Diyor cehennem için yaratılmış bunlar. O cehennemlik hareketleri yapmalarının sebebi o. Vahşi olmalarının sebebi. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, kalbi var bununla kavrayıp anlamaz diyor Yüce Rabbimiz. Bunlar hayvanlar gibidirler. Hayır, yol bakımından daha aşağıdırlar. Bu yaptıkları hareketler insanları hayvandan aşağı yapan, vahşi birer canavara dönüştüren bir yapı. Onun için evet, biz Müslümanlar olarak şefkatli, merhametli, evet, Allah'ın bize öğrettiği ahlakta olacağız inşallah.
Evet, yani o sistemde insan öldürmek çok makul oluyor.
Tabii.
Şimdi mesela hocamız bunu çok güzel anlatmıştı yayınında. Şimdi çok acayip, sabah 8'de 9'da kalkıyor insanlar, işe gidiyor bazı insanlar. Ofis, gittiği ofiste silah üretim ofisi. Yani plan var, proje var. Şimdi silah üretiyor. Sabah ilk iş silah üretmeye başlıyor akşama kadar. Nasıl daha iyi silah yaparız? Şimdi bunun üzerine çalışıyor. Bakın çok enteresan ya. Yani insanı öldürecek bir şey üzerine, bir cihaz üzerine araştırma yapıyor.
Nasıl daha iyi?
Sonra her yıl fuarları var. Fuara gidiyorlar.
Evet.
Bak bu yıl biz bunu ürettik. Stand açıyor orada firma. Bu yıl bunu ürettik. Bu şu kadar insanı daha kolay, daha hızlı öldürüyor diye onun tanıtımını yapıyor. Gidip onu da oraya da almak için gidip o niyetle bakan ve onun ticaretini yapan, onu alan insanlar da var. Şimdi bu gülüyoruz da tabii çok korkunç bir durum. Ve bunun insan ne kadar korkunç bir şey olduğunu görüp buna tedbir alması ve bunu durdurması lazım.
Evet.
Bu da güzel ahlakı, Kur'an ahlakını anlatarak olabilir sadece.
Evet,
Gökalp'in söylediği gibi o değeri Allah'ın yarattığı ruhundan üflediği Allah'ın insana o değeri vererek evet, olur ancak.
Bunda ancak bir görebilen bilim adamları var. O bilim adamlarının da esasında öngörülerini hep gece gündüz esasında gündemde tutmak lazım. Evrimcilerden oluşan bir dünya yok dünyada. Bunu da anlatmak çok önemli. Bakın onlardan birisi William Phillips şöyle diyor. Lazer ışınıyla atomları yakalama metotlarını geliştiriyor ve 50 yaşına varmadan profesör oluyor. Ve şu anda en önemli fizikçilerden biri. Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi diyor. İşte bunu görebilen maşallah, bu şekilde de görebiliyor. Ama o şekilde farklı yapıda da bakanlar.
Evet.
Ama daha çoğunlukta olanların Allah'a inananlar olduğunu unutmamamız gerekiyor inşallah. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Biraz sonra da Sayın Adnan Oktar hocamız canlı yayında olacak. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar inşallah.
İnşallah.